Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. William D. Cohan'ın Money and Power adlı kitabı. Goldman Sachs'ın kuruluşundan 2008 finansal krizinin sonuçlarına uzanan kapsamlı bir şirket tarihi ve Wall Street incelemesidir.
İlk kez 2011 yılında yayımlanan çalışma, yatırım bankasının büyümesini yalnızca bilanço başarısı üzerinden anlatmaz. Kurumun ortaklık geleneğini, yöneticiler arasındaki rekabeti, müşterilerle kurduğu karmaşık ilişkileri ve kamu otoriteleri üzerindeki etkisini birlikte ele alır. Cohan, finans gazeteciliği ile kurum içi tarih yazımını birleştirir. Görüşmeler. Açık kaynaklar ve şirket çevresinden anlatılar aracılığıyla, Goldman'ın dışarıdaki disiplinli ve seçkin imajıyla içerideki sert güç mücadeleleri arasındaki farkı inceler. Kitabın temel amacı, büyük bir yatırım bankasının nasıl ekonomik ağırlığı siyasi erişime çevirebildiğini göstermektir. Özellikle konut kredilerine dayalı menkul kıymetler piyasasındaki pozisyonlar, çıkar çatışması tartışmaları ve kriz dönemindeki kazançlar üzerinden modern finansın toplumsal maliyetlerini sorgular. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Goldman Sachs'ın ortaklık kültüründen küresel finans devine dönüşümü, Cohan, Goldman Sachs'ın yükselişini tek bir yöneticinin ya da tek bir işlemin başarısına bağlamaz. Kitap, firmanın uzun yıllar ortaklık yapısının sağladığı disiplin, itibar ve müşteriye yakınlık sayesinde rakiplerinden ayrıldığını vurgular. Ortakların kendi sermayelerinin de risk altında olması, kararların daha dikkatli alınmasını teşvik eden bir mekanizma olarak görülür. Ancak şirket büyüdükçe, halka açıldıkça ve faaliyetleri küresel ölçekte genişledikçe bu modelin dengeleri değişir. Daha yüksek gelir beklentisi, daha karmaşık ürünler ve daha kısa vadeli performans baskısı öne çıkar. Cohan'ın analizi burada önemlidir. Çünkü kurumsal dönüşümün sadece mülkiyet biçimindeki teknik bir değişiklik olmadığını gösterir. Risk algısı, çalışanların teşvikleri ve müşteriye karşı sorumluluk anlayışı da dönüşür. Türkiye'de bankacılık ve holding tarihine bakarken de benzer bir soru sorulabilir. Büyüme arttıkça kurucu dönemin ihtiyatı ve ilişki temelli iş anlayışı korunabilir mi? Kitap kesin ve tek yönlü bir cevap sunmak yerine Goldman örneği üzerinden ölçek büyümesinin kurum kültürünü nasıl zorladığını inceler. Böylece başarı hikayesi aynı zamanda denetim, teşvik ve hesap verebilirlik sorunu haline gelir. İkinci olarak, müşteri hizmetiyle kendi hesabına işlem arasındaki çıkar çatışması kitabın en kritik meselelerinden biri. Yatırım bankasının müşterilerine danışmanlık yaparken aynı piyasalarda kendi hesabına da işlem yapabilmesidir. Goldman Sachs, şirket birleşmeleri. Borçlanmalar ve karmaşık finansal ürünler konusunda müşterilere aracılık ederken, piyasa yönü hakkında güçlü bilgi ve analiz kapasitesi biriktiriyordu. Bu durum tek başına usulsüzlük kanıtı değildir. Fakat çıkarların hangi noktada ayrıştığı sorusunu kaçınılmaz hale getirir. Cohan,
özellikle konut kredilerine dayalı menkul kıymetler döneminde firmanın bazı ürünleri müşterilere sunarken,
konut piyasasındaki düşüşe karşı korunma ya da düşüşten kazanç sağlama pozisyonları almasını tartışır. Asıl mesele, büyük bir kurumun işlemlerinin hukuken izinli olmasıyla müşteriler bakımından adil ve anlaşılır bulunması arasındaki farktır. Finansal ürünler anlaşılması zorlaştığında bilgi üstünlüğü daha da belirleyici olur. Türkiye'de bireysel ya da kurumsal yatırımcılar açısından çıkarılabilecek ders açıktır, ürünün getirisi kadar onu satan kuruluşun rolü. Riskleri ve karşı taraftaki ekonomik teşvikleri de sorgulanmalıdır. Kitap, etik değerlendirmeyi kişisel niyetlere indirmez. Bunun yerine müşterinin güveniyle bankanın işlem kârı arasında doğabilecek yapısal gerilimi görünür kılar. Üçüncü olarak, yüzüstü krizinde mortgage piyasasına karşı alınan pozisyonların anlamı, Money and Power, 2008 krizini yalnızca piyasa koşullarının kaçınılmaz sonucu gibi anlatmaz.
Cohan,
Goldman Sachs'ın konut kredilerine dayalı piyasadaki kırılganlığı erken fark eden kurumlar arasında bulunduğunu ve riskini azaltmak için önemli adımlar attığını aktar. Firmanın mortgage bağlantılı varlıklardaki riskini sınırlaması ve piyasa düşüşünden yararlanabilecek işlemler kurması, kriz sırasında ayakta kalmasına katkı sağlamıştır. Ancak kitap, bu ticari öngörünün daha geniş bir etik ve ekonomik bağlamdan ayrı düşünülemeyeceğini savunur. Banka, konut balonunun şişmesine yardımcı olan piyasaların içinde etkin bir oyuncuydu. Bu nedenle piyasanın düşüşünü doğru tahmin etmek, sistemin oluşumundaki rolüne ilişkin eleştirileri ortadan kaldırmaz. Cohen'ın yaklaşımı, başarıyla sorumluluğun aynı anda değerlendirilebileceğini gösterir. Bir kurumun risk yönetiminde başarılı olması, sattığı ya da yapılandırdığı ürünlerin müşteriler ve finans sistemi üzerindeki sonuçlarından bağımsız değildir. Türkiye'de küresel krizin bankacılık sistemi üzerindeki etkileri görece sınırlı kalsa da, döviz, kredi ve türev ürünlerde riskin kimin üzerinde kaldığı sorusu güncelliğini korur. Kitap, kriz anında kâr eden kurumları anlamak için sadece sonuçlara değil, işlem zincirine, bilgi dağılımına ve teşviklere bakmayı öğretir. Dördüncü olarak, Wall Street aile Washington arasındaki döner kapı ve siyasi nüfus. Cohen'ın Goldman Sachs portresinde finansal gücün siyasi erişimle ilişkisi merkezi bir yer tutar. Kitap, şirketten kamu görevlerine geçen ya da kamu görevlerinden sonra finans sektöründe etkili konumlara gelen isimlerin yarattığı döner kapı tartışmasını ele alır. Buradaki temel sorun, kamu hizmetine geçen herkesin otomatik olarak eski işvereninin çıkarını koruduğunu ileri sürmek değildir. Daha dikkatli soru şudur. Aynı eğitim çevreleri, mesleki ağlar ve piyasa dili içinde yetişmiş karar vericiler, kriz anlarında hangi çözümleri doğal ve mümkün görür? Büyük bankaların uzmanlığı, hükümetlerin karmaşık piyasalarda bilgi ihtiyacı duyduğu dönemlerde onlara önemli bir avantaj sağlar. Buna karşılık, bu yakınlık, düzenleyici bağımsızlık ve demokratik güven açısından kaygı yaratabilir. Cohen, Goldman'ın etkisini yalnızca resmi lobi faaliyetleriyle sınırlamaz, kurumun prestiji, insan kaynağı ve ağlarının da güç üretme biçimleri olduğunu gösterir. Türkiye açısından da düzenleyici kurumların şeffaflığı, kamu ile özel sektör arasındaki personel geçişlerinde etik kurallar ve karar alma süreçlerinin denetlenebilirliği önem taşır. Kitabın katkısı, nüfuzu gizemli bir komplo olarak sunmamasıdır. Nüfuzu, uzmanlık, ağ, itibar ve kriz koşullarında yoğunlaşan karar yetkisinin birleşimi olarak açıklar. Son olarak, kurum içi rekabet. Ücret teşvikleri ve sertleşen şirket kültürü, kitap Goldman Sachs'ı soyut bir finans makinesi olarak değil, rekabet eden insanlar ve gruplardan oluşan bir kurum olarak inceler. Yönetim mücadeleleri, terfi rekabeti, yüksek ücretler ve itibar kaygısı firmanın stratejik kararlarının arka planını oluşturur. Cohen'ın anlatısında kurum kültürü duvarlara yazılmış değerlerden ibaret değildir. Kimin söz sahibi olduğu, hangi işlemlerin ödüllendirildiği, başarısızlığın nasıl karşılandığı ve çalışanların birbirine ne kadar güvendiği kültürün gerçek içeriğini belirler. Özellikle şirketin büyümesiyle birlikte. Geçmişte uzun vadeli ilişkilere ve ortakların ihtiyatına dayanan anlayışın daha sert, daha kısa vadeli ve daha kazanç odaklı hale geldiği yönündeki eleştiri öne çıkar. Bu değişim yalnızca çalışanların davranışını değil, alınan risklerin türünü de etkiler. Büyük ikramiyeler kısa dönemli gelire bağlandığında, ileride ortaya çıkabilecek zararlar yeterince hesaba katılmayabilir. Bu, sadece Wall Street'e özgü olmayan bir yönetim problemidir. Türkiye'de banka. Aracı kurum ya da büyük şirketlerde de performans sistemleri tasarlanırken, kısa vadeli satış hedefleri ile uzun vadeli müşteri güveni arasında denge kurulması.
Jericho.
Cohen'ın çalışması, etik sorunların çoğu zaman birkaç kötü aktörden değil, rekabeti belirli davranışlara yönelten kurumsal teşviklerden doğduğunu hatırlatır. Sonuç olarak, Money and Power, finans tarihi, yatırım bankacılığı, Ogibizus küresel krizi ve devlet ile piyasa ilişkileriyle ilgilenen okurlar için güçlü bir başvuru niteliğindedir. Ekonomi ya da işletme eğitimi alanlar, finans sektöründe çalışanlar ve büyük kurumların karar alma biçimlerini anlamak isteyen genel okurlar kitaptan özellikle yararlanabilir.
Oker, karmaşık finansal araçların teknik ayrıntılarından çok bu araçların arkasındaki teşvikleri, bilgi eşitsizliğini ve kurumsal gücü görmeyi öğrenir.
Bu da güncel banka haberlerini, piyasa krizlerini ve düzenleme tartışmalarını daha eleştirel değerlendirmeye yardım eder. Kitap, Goldman Sachs hakkında övgü ya da suçlama amacıyla yazılmış dar bir kurum portresi olmaktan ayrılır. Cohen, firmanın dayanıklılığını, yetenekli insanları, çekme gücünü ve stratejik başarısını kabul ederken, çıkar çatışmaları, sert iç rekabet ve siyasi yakınlık gibi tartışmalı yanlarını da ayrıntılı biçimde inceler. Benzer Wall Street kitaplarından farkı, kriz dönemine odaklanan kısa bir anlatı yerine, kuruluş tarihinden modern döneme uzanan geniş bir zaman çizelgesi kurmasıdır. Ayrıca finansal olayları yalnızca rakamlarla değil, kurum kültürü ve kişisel iktidar mücadeleleriyle ilişkilendirir. Uzun ve yoğun yapısı, hızlı bir kriz özeti arayanlar için zorlayıcı olabilir. Buna karşılık sabırlı okur için modern yatırım bankacılığında para kazanma, risk taşıma ve siyasi etki yaratma süreçlerinin nasıl iç içe geçtiğini açıklayan kapsamlı bir analiz sunar. Ve destek olmak isterseniz William D. Kohan kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.